Milyoner'in sunduğu Aygün Özipek ve Yılmaz Dirim'le Muhabir Masası başlıyor. Milyoner.
Evet, Muhabir Masası'ndan herkese iyi akşamlar. Ben Aygün Özipek.
Ben Yılmaz Dirim.
Evet Yılmaz, aslında bu akşam çok önemli bir maç var, biliyorsun. Evet. Galatasaray Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında biliyorsun deplasmanda 3-0 kazandı Olimpia'yı. Bu kez kendi evinde ağırlayacak. Ama tabii dün Beşiktaş maçı vardı. Beşiktaş maçını izlerken ilk 45 dakika zaten ben ne olduğunu anlayamadım. Çok kötü bir maçtı yani, hakikaten kötü bir maçtı. İkinci yarının sonlarına doğru biraz oyuncu değişikliğinden sonra Beşiktaş'ı beğendim ama Beşiktaş'la ilgili çok önemli bazı bilgiler de geliyor. Şimdi çok önemli bir isim var. Beşiktaş camiasının çok sevdiği, her dönem elini taşın altına koyan Beşiktaş'ın, ben onun için şöyle söylüyorum, kahramanlarından biri. Evet. Yani mücadele veren, Beşiktaş'ın hatlarını sonuna kadar savunan Hürsel Tekin Oktay hocamız var. Aynı zamanda Kongre Yüksek Divan Kurulu üyesi. Sayın hocam, yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk Aygüncüm. Teşekkür ederim. Nazik ve güzel sözlerin hattaydım, duydum. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın.
Hocam şuradan başlayayım. Beşiktaş'ı nasıl buldunuz dün?
Şimdi Aygün, neticede ben eski bir futbol hocasıyım. Futbol antrenörüyüm. Profesyonelce ve uzun süre hem alt yapı, üst yapı yarışmacı olarak çok uzun yıllar vazife yaptım. Şimdi tabii maçtan sonra benim konuşmam çok Şenol Hoca açısından doğru olmayabilir. Antrenör açısından, bir antrenör gözüyle. Çünkü önemli olan maçları sonra teknik insanlar için, teknik adamlar için maçtan sonra yorumlamak çok kolay bir şeydir. Dolayısıyla bir sürü eleştiride bulunabilirsiniz. Maçtan önce hani bizim yorumlarımız daha ciddi ve etik olur. Maçtan sonra çok güzel olmaz. Dikkat edersen ben mümkün olduğu kadar futbolla ilgili...
Sağda içine girmiyorsunuz fazla.
Girmemeye çalışıyorum. Çünkü neticede yani bizim yapacağımız eleştiriler hep maç sonrası olduğu için sağlıklı olmayabilir hoca açısından. Ama bütününde şunu söyleyeyim. Maçın teknik detaylarına girmemeye çalışarak şunu söyleyeyim. Bir kere Beşiktaş takımı sezon başlarını çok kötü hazırlanıyor. Yani bu böyle bir amatör kümede, üçüncülükte, ikincilikte böyle bir hazırlık dönemi olmaz. Yani kadro belli değil, oyuncular belli değil ve bu takım Avrupa kupaları oynuyor. Bakın Beşiktaş'ta Sergen'in ilk geldiği yıl Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne gitti. Hatta biz ilk potada değildik. Sergen üst üste maçlar kazandı. O zaman Ahmet Nurçebi işte Trabzon Şampiyonlar Ligi'ne gitsin diye demeç vermişti. Trabzon'un halbuki Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyeceği belliydi. Ceza alacaktı Trabzonspor ve üçüncüsü Beşiktaş gidecekti. Ve dolayısıyla o enteresan bir rehavet mi, bir başka bir şey mi bilemiyorum. Beşiktaş o sezon PAOK'la karşılaşırken, hatta biz dedik ki yani biz PAOK'la karşılaşacaksınız. Bakın PAOK öyle çok güçlü bir takım değil ama Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor. Burada dikkatli olmamız lazım gerekiyor dedik. Hatta bir basın toplantısı yapmıştım. Onu alacağına başka tarafa çevirdi Ahmet Nurçebi. Dedi ki benim babama, ben Yıldırım Bey'le Cet Bey'in babası için iki çift güzel laf söyledim. O dedi ki kendi babasının üstüne alındı. Yani ben Türkiye Orman'ın babasını yıllardır, bizim çocukluğumuz, gençliğimiz zamanından tanırız biz. Sevilen birisi Abdülkadir Bey. Nitekim Allah rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin. Abdülkadir Hanım.
Ona güzel bir laf söyledik diye benim babama söylemeden mealinden bir cevap verdi. Bir de dedi ki benim babam dedi Beşiktaşlı. Dedi sizden iyi Beşiktaşlı dedi. Bugün baktım birisi bir diye atmış. Bir sosyal medya bir çocuk. Orada da Spor Yazarları Derneği eski başkanı eski başkanı herhalde. Ona konuşuyor. Diyor ki benim babam diyor Trabzonspor'da
Atilla
oynuyor.
Atilla Gökçe olabilir mi? Atilla Gökçe mi yoksa Fatih?
Yok, Atilla Gökçe değil. Sonraki. Söylesem ben ismini söylerim.
Onur abi olabilir, Esat Yılmaz olabilir.
Onur Bey.
Onur Belge, o da vefat etti, Allah rahmet
eylesin. Yok, Onur Belge değil ya, bir başka...
Esat Yılmaz, neyse artık öyle diyelim, Esat abi.
Neyse.
Oraya konuşmuş.
Orada da benim babam işte Trabzonsporlu, Trabzonspor'da top oynadı, divan kurulu üyesi aynı zamanda diyor. Şimdi yıllar sonra o da çıktı ortaya. Yani enteresan, neyse, orası biraz siyasi... Sporun siyasetine giriyor. Aslında siyaset de değil yani, sporda net olmak lazım, düzgün konuşmak lazım. Doğru. Asıl iş bu.
Doğru.
Şimdi o dönem Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne PAOK deplasmanına gittiğinde Ali'nin de, bizim Ali Gülken'in de eleştirdiği, o zaman futbolla ilgilenen işte spor şubesine bakan Emre. Çıktı sağ kenarında, dedi ki bazı mevkilerde eksikliğimiz vardı. Yani oyuncu da değil de mevki
anlamında söyledim.
Sağ bek yok, sol bek yok, o yok. Mevkiler yoktu. Benim çocuğum Beşiktaş 30 dakikada 3 tane gol yedi ve kupaya ilk Şampiyonlar Ligi'nin ilk ön elemesinde, birinci ön elemesinde elendi. Oradan direkt katılıyordu. O zaman dedik ki bakın, hazırlanın, transferlerinizi yapın. Sergen'i bırakmam seni kampanyasında, evet, oralarda doğru. Uğraştıracağınıza takımı hazırlayın, kampa girin, işte maç yapın, hazırlık maçı yapın. Şimdi Aygüncüm, o dönemden bu döneme kadar değişen hiçbir şey yok. Hadi Ahmet Dursa'yı futbolda anlamıyordu. Babası futbol oynamış, kendisi anlamıyor. Hadi anlamıyordunuz. 3 yıl geçti, 4 yıl geçti. Daha önce de Fikret Orman'ın yanında 7 yıl, 8 yıl ikinci başkanlık yaptınız. Ya böyle, şimdi bakın çok net bir şey var. Bir takımın transferleri o sezon bitmeden devre arasında yapılır.
Bitirir, biter, doğru.
6 ay önce o transferler biter.
Doğru.
Kadro bellidir, kamp yeri bellidir, hazırlık maçlarınız bellidir. Bunu yapmak zorundasınız. Siz 3. ligde bile olsa, bakın 3. ligde bile olsa, bir takımın planlamasında bunun yapılması lazım. Ve Beşiktaş gibi bir takım Avrupa kupaları oynayacak. Transfer hala transfer peşinde. Siz elinizdeki oyuncuları, kadrodaki oyuncuları, alacağınız oyunculara gideceğiniz, onların çok önceden bitmiş olması lazım. Bizimkiler son dakikada motosiklette oyuncu yetiştirdik diye federasyon başkanı da sonra diyor ki artık o işler geçtiği, başlıyorlar kavga etmeye. Yani futbolun geldiği nokta da çok acayip bu yöneticiler vasıtasıyla. Dolayısıyla kreye gelin, Beşiktaş futbol takımı, yönetim kurulu, teknik heyetin de aslında tabii burada sıkı var. Yani şimdi Şenol Hoca hani sahiçi değil, bu sahada şimdi konuşuyoruz. Şenol Hoca'nın bir takımın kaç yıldır Beşiktaş'a geldi artık. Beşiktaş'ı tanıyor, İstanbul'u tanıyor. Deneyimli bir hoca. Bir takım transfer sezonunu bu şekilde ligler başladıktan sonra Avrupa Kupası oynarken yapmaz. Kimin gideceği için gideceği. Hala Kalisca konuşuyorlar. Bakın Şenol Güneş diyor ki Kalisca'nın alınması gerektiğine dair üstü kapalı bir şeyler söylüyor. Yönetimi atıyor. Bunlar kendi arasında da takımı kuramamış, transfer planı yapamamış. Yani çok kötü Aygün. O açıdan baktığımız zaman Beşiktaş sezona kötü başladı, kötü hazırlandı. Ve bir şey söyleyeceğim sana. Şenol Hoca gelmeden önce İsmail vardı takımda.
Evet, İsmail.
O sezon, Beşiktaş sezona çok iyi başlamıştı. Muleka özellikle oldukça iyi başlamıştı. Hatta Enkudu da takıma göndermeyi düşünüyorlardı ama Enkudu da formayı aldı. Baya baya iyi top oynadı. İşte takımda Şenol Hoca gelmeden önce Muleka ve Enkudu takımda ilk 11, ilk kanadı aldılar. Ve o anda iki tane oyuncu getirdiler İngiltere'den. Birisi Delali'yi getirdiler. Bir tanesi Redmond. Delali gelir gelmez iki gün sonra sahada ilk 11'e çıktı. Ve İyi başlayan takım daha sonra bozuldu. Nitekim bakın, şimdi biz bazı kelime ve konuşma altlarını anlıyoruz. Şenol Güneş daha sonra göreve geldikten sonra biz basın toplantısı yaptı. Dedi ki işte dedi, Delali geldi, Muleka da iyiydi, Enkudu da iyiydi. İşte bazen sonra gelenler takımda falan. Şenol Güneş bir sağ bir sol böyle konuşur ya. Hani ne şiş yansın ne kebap yansın derken ama bazı şeyleri de söyler. Yani takımın o sonradan gelen oyuncuların takıma zarar verdiğini Şenol Güneş söyledi. Şimdi bak, şöyle bir şey var. Aynı şeyi bu yıl da yaşayabilir. Şimdi
mesela Getiş'te, iki tane isim istedi. Tadiş'le Halil, Halil birini Galatasaray aldı, öbürünü Fener aldı.
Onlar skandal zaten. Şimdi bir kere Halil'in kaçırılması elden, Beşiktaş önce geliyor. Türk kontenjanı, zaten Türk oyuncu kontenjanında problem var. Yabancı sahada olacak. Halil çok gönlü bir oyuncu, genç bir oyuncu ve A milli takım oyuncusu. Bir kere onu gözü kapalı almak zorundasınız. Tadiş'le ilgili bir şey daha söyleyeyim.
Buyurun.
Tadiş'i uzun yıllardır takip ediyorum. Ajax'ı çok yakından takip ediyorum. Çok da iyi bir futbolcu. Bize geleceğini vereceği benim diyelim ki 5-1. Ama siz onu almazsanız Fenerbahçe'ye vereceği birim 50 birim payla. Dolayısıyla sadece bu, hani birazcık futboldan anlasalar, sadece bu nedenle Tadiş'i bırakmamaları lazım. Neden? Sizin Edin Dzeko alındığı zaman, sizin takımdan daha rahat konuşabilirim. Edin Dzeko alındığı zaman o çok iyi bir santrafor. Fakat Arda da gidince ona top atacak adam lazımdı. Dolayısıyla ya kafasına atacak ya arkadan önüne bırakacak adam lazımdı. Tadiş öyle bir oyuncu ki rahat serbest olup santraforun arkasında da gezen bir oyuncu ve araya bırakacak bir oyuncu. Bir de kenara gittiği zaman, sol kenara, Edin Dzeko'nun kafasına atacak bir oyuncu. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin Dzeko Tadiş ikilisini yaratacağı.
Oraya bir de Cengiz'i koydu o Fener. Cengiz Ünder'i de aldı.
Tabii o daha da iyi bir şey tabii. Şimdi Tadiş'in için söylüyorum.
Tabii anladım. Tadiş,
Fenerbahçe'de hem 10 numara hem 11 numara gibi aynı anda oynayacak. Sahada bir oyuncu varken iki oyuncu görevi alabilecek bir oyuncu. Yani Fenerbahçe'nin santraforun arkasından araya atacağı toplar da Tadiş yapabiliyor. Sol kenara indiği zaman oyun akışına göre sol çizgiden de kafasına gönderecek bir oyuncu. Dolayısıyla Tadiş'in Fenerbahçe'ye ve Edin Dzeko'ya aynı milliyetten, aynı böyle frekanstan da olduğu için Fenerbahçe'ye bıraktığınız zaman Fenerbahçe 50 birim kazanır ondan.
Doğru.
Hani normal 5 birim Beşiktaş'a gelecek bir fayda verecek mi? Fener'e 50 verir.
Doğru.
Dolayısıyla sırf bu transfer için, bakın çok net söyleyeyim, bu yöneticilik budur biraz futboldan anlasalar. Sırf böyle bir katkıyı, böyle bir üretimi Fenerbahçe'ye vermemek için bu oyuncu da size gelmiş. Alacaksınız onu. Yani ne oyunculara Beşiktaş para verdi ya? İnanılır gibi değil. Bakın Alex de aldı, evinde bir yıl oturan futbolcuya 4 milyon dolar para verdi. 1,5 milyon imza parası vermiştir. Yine evinde oturan kadro dışı bıraktılar. Onları alınca öbürlerini kadro dışı bıraktılar. Yabancı kontenjanı falan. Onlara 10-11 milyon euro para verdi. Hani kadro dışı bıraktılar futbolculara. Ya siz parayı böyle bonkörce harcıyorsunuz. Bir de benim babam zengin, ailem zengin, güçlü başkanım diye geldiniz. Para yok ortada. Geldikten sonra zaten elektrik parası ödeyemiyoruz dedi. O da nasıl bir şey. Yani dolayısıyla futboldan anlamıyorlar. Parayı yönetmesini de bilmiyorlar. Transfer döneminde rakiplerine, bakın şimdi Halil'i Galatasaray'a aldı. Fenerbahçe. O iki oyuncu da Beşiktaş'a gelmişti. Yani sadece bu nedenden bile, mesela Şenol Güneş'in de orada, yine saha dışı olduğu için söylüyorum. Şenol Güneş'in de Halil'i bırakma lüksü yok ki. Halil gidip de Galatasaray'da atacağı her gol sizi üzecek sonra. Tadiş'in orada yapacağı her iş sizi üzecek. Nelere verdi? Bakın bir örnek vereceğim size. Şimdi Şenol Hoca bize geldiği zaman ilk gelişinde Beşiktaş Boyko'yu transfer etmişti. Tolga Kulübe'deydi. Boyko'yu transferinden sonra o Boyko'ya da bonservis parası falan verdi. 3-4 milyon euro para harcadı o zaman. O esnada hatırlarsın Aydın, 18 kişi vardı kulübede.
Doğru.
18'e 2 yabancı kaleci yazamıyorlardı. Bir yabancı
yazabiliyor. Doğru.
Dolayısıyla ikinci yabancı kaleciyi Fabri'yi aldılar. Fabri'yi aldı diye Boyko'yu tribüne göndermek zorunda kaldı. Şimdi futbolcuyu siz kendi takımda 11 oynayan bir futbolcuyu üstüne bir oyuncu alıp onu tribüne gönderirseniz futbolcu biter zaten. Nitekim para yatırdıkları bir futbolcu Boyko, büyük umutlarla işte iyi de bir kaleciydi. Alınan Boyko gitti. O zaman Şenol Hoca o takımın hocasıydı. Ben de hatta divan toplantısında, o tarihteki 2016 olması lazım, divan toplantısında Rasim Hoca'ya divan kurulu üyesiydim. Döndüm dedim ki ya siz dedim Şenol Hoca'nın hem teknik direktör hem sendin meclisi kaleci. buradaki kaleci transferini bile beceremiyorsun. Çünkü mevzuattan haberleri yok Aygün. Yani
maalesef,
yabancı
maalesef.
Kaleciyi 18'e yazamıyorsun. Birisi türbüne çıkmaz.
Doğru.
Bunu yaptınız, siz nasıl transferi becereceksiniz dedim. Yıl 2016'ydı. Ahmet Burçevi o zaman ikinci başkandı. Şenol Güneş teknik direktördü. Şimdi aradan 7 yıl geçtiğinde
değişen bir şey.
Transferi beceremiyorlar.
Hürsel Bey, hoş geldiniz. Yılmaz Derin ben yayınımıza.
Hoş bulduk. Selamlar.
Merhaba, nasılsınız? İyi misiniz?
Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
Teşekkür ediyorum. Ben çünkü öyle dinleme gereği hissettim ve çok güzel şeylerden bahsettiniz.
Hürsel Hocam öyle zaten yani.
Çok açıklayıcı. O yüzden de hiç araya da girmek istemedik ama benim merak ettiğim şu. Halil Dervişoğlu'nu Galatasaray'a, Tadiç'i de Fenerbahçe'ye kaptıran Beşiktaş tamamen bunu maddi açıdan yetersiz kaldıkları için mi gerçekleştiremediler, yoksa işin içinde başka olaylar olabilir mi?
Şimdi bir kere işin içinde hani nasıl bir olay
yani basiretsiz mi kaldılar orada, acele mi etmediler, nasıl olsa biz getirdik biz alırız dercesine mi bir yol izlediler acaba?
Şimdi tabii buna çok net bir şey söylemek kolay değil. Çünkü Türkiye'de siz de biliyorsunuz menajerlerin yönettiği bir futbol
dünyası var. Evet, piyasası var, doğru.
Dolayısıyla yani bunu artık bilmek bir şey söylemek çok kolay değil. Ama şurası net. Yani baktığınızda bir skandaldır bu. Oyuncu size geliyor. Birisi Türk kontenjanından amirli takım oyuncusu. Öbürü de hakikaten önemli bir oyuncu ve Fener'e giderse 3-5 Smith'e katkı sağlayacak bir oyuncu. Yani bunlara bu şekilde siz rakibinizi güçlendirecek. Ya skopluk yapıyorsunuz adamlar. Bir de yani Beşiktaş'a herkes gelmek istiyor. Özellikle genç çocuklarda, bu yabancılarda Beşiktaş'ın yani her takım diyor. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da da, ama Beşiktaş'ın bu şansı. Yani ilk önce Beşiktaş'a getirmeleri belki de bilmiyorum. Piyasayı kızıştırmak için mi yapıyor menajerleri?
Yok, ilk Beşiktaş'a geldiler.
Evet.
Bir de Hürsel Bey, işin şöyle bir gerçek boyutu var. Şimdi çok doğru şeyler söylüyorsunuz. Tadiç ve Ali Dervişoğlu'nun sezon içinde göstermiş oldukları performanslar, mesela takımlarının galibiyetinde rol oynamaları, Beşiktaş taraftarının her zaman Beşiktaş yönetimi eleştirmesine de neden olacak.
Tabii ki, tabii ki. Yani bu transferde eskiden, şimdi bizim tevellüt tabii eski.
Evet.
Bu eski yöneticiler falan bu işleri daha iyi biliyordu. Futbolu da biliyorlardı. Bu rakibinin güçlenmesini engelleyecek transfer politikası da çok önemlidir. Yani burada göz göre göre iki tane oyuncu rakibe kaptırıldı. Özellikle Tadiç konusu daha sıkıntılı bir konu. Çünkü eğer Dzeko'nun yanında Tadiç olmasaydı, Tadiç çünkü Ajax takımında Şampiyonlar Ligi oynayan o genç çocukların takım kaptanıydı ve çok o tip bir lider özelliği de var. Yani Ajax'ta o takımı, genç takımı Şampiyonlar Ligi'ne gitmesinde çok büyük katkısı vardı. 21, 19, 18, 20 yaşındaki çocukların abisiydi o. Ve o özellikleri bir de Fenerbahçe'ye gelecek, bir de Dzeko'ya katkı verecek. Yani Tadiç Fenerbahçe'nin başarısında bu yıl çok büyük katkısı olacak. Özellikle Dzeko'yla ikili ilişkilerinde. Yani bu üzücü bir şey. Katılıyorum. Bunların yapacağı olumlu performanslar Beşiktaş seyircisini tabii daha çok kızdıracak. Taraftarını daha çok kızdıracak bir durum olacak.
Hocam çok kısa bir araya gitmemiz lazım. Reklam aramız var. Aradan sonra sorularımız olacak. Özellikle ben tabii şunu soracağım aradan sonra. Şimdiden bir ipucunu vereyim. Ya koskoca Beşiktaş stadının sponsoru yok ya. Hocam bunu size soracağım. Gerçekten ben üzülüyorum. Yani 15-20 milyon taraftar olan Beşiktaş kulübünün stat sponsoru hala belli değil. Lig başladı. Doğru mu? Bütün kulüplerin stat sponsorları var. Paraları alıyorlar ve Beşiktaş'ın hala stat sponsoru bellidir. Hürsel Tekin Oktay'la sohbetimiz devam edecek. Çok kısa bir ara veriyoruz.
Milyoner'in sunduğu Aygün Özipek ve Yılmaz Dirim'le muhabir masası devam ediyor. Milyoner.
Evet, muhabir masası devam ediyor. Hattımızda Hürsel Tekin Oktay hocam. Hocam reklamdan önce sordum. Açıkça söyleyeyim. Vodafone zaten bırakacağını bundan 6-7 ay önce söylemişti. Doğru hatırlıyorum, evet. Değil mi hocam?
Evet.
Lig başladı. Beşiktaş'ın isim sponsoru hala yok. Neler söylersiniz?
Şimdi takımı kurmasını beceremeyen geldiğinden beri 4 tane 5 tane antrenör değiştiren, 20-25 tane yardımcı hoca değiştiren, çifter çiften maaş ödeyen bir yönetim bunu halledebilir mi? Bunu da eline yüzüne bulaştıracak. Yani zaten futboldan bir haberler. Futbolla alakası yoklar. E, futbolun kendi iktisadi bir yapısını bilmiyorlar. Hani katma değer yaratmasını, teknik futbolcu veya işte farklı bir algoritması vardır futbolun iktisadi yapısının. Onun dışında hadi onu bilmiyorsunuz. Bari sponsorluk gibi çok basit bir iş. Yani bunu niye yapamıyorsunuz? Dediğim gibi 6 ay önceden gitmişti. Ama dedi ne var biliyor musun? Şimdi sevgili Beşiktaşlı dostlarım belki 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl sonra fark edecekler. Ahmet Nurçebi'nin Beşiktaş'a gelip başkan olayım, işte Beşiktaş'ta şunu yapayım, ben spor adamıyım, büyük hedeflerim olacak, Beşiktaş'ta şunları yapacağım gibi öyle bir hedefi yoktu ki Ahmet Nurçebi'nin. Ahmet Nurçebi 2010 yılında Murat Aksu'nun yanına yedek listeden entegre edilmiş. Beşiktaş'ın işine daha sonra gelmiş. Daha sonra da 2012 yılında, daha önce de senin programında bunu söylemiştim, tekrar etmekte fayda görüyorum. 2012 yılında Fikret Orman'ın yönetim kurulunda meşhur Ofulya davasının...
Sizin hala helal olsun Ofulya davasını çevirmek için, Beşiktaş'ın haklarını savunmak için verdiğiniz mücadeleyi, yani ben takdirle karşılıyorum, helal olsun sen. Ben iyi bir Fenerbahçeliyim ama hakikaten binlerce kongre üyesi, binlerce kongre üyesinin yanınızda olması lazım. Çok önemli proje ve o proje maalesef Beşiktaş'a çok büyük bir zarar verdi. Mali
bitmedi
anlamda.
Her şey. Yine uğraşıyoruz. Bitmedi her şey. Oyun bitmedi yani. Bitmedi. Şimdi Ahmet Nurçebi'nin 2010 yılında Murat Aksu'nun yedek listesinde olan Ahmet Nurçebi'nin 2010 yılında, o zamana kadar Fikret Orman'la hiç tanışmıyorlar bile. Çatır yönetimi, yani Fulya'nın bütün işini yöneten bir taraf müteahhit ayağı var, bir taraf Beşiktaş ayağı var. Beşiktaş ayağı Yıldırım Demirören, öbür tarafta Yaşar Akçıoğlu, Akçıoğlu firması. Bu yönetimin oluşturduğu bir yönetim kurulunda Yıldırım Demirören'i temsilen Fikret Orman oraya girdi, oturdu. Yaşar Akçıoğlu'nu temsilen oturdu, Ahmet Nurçebi oturdu. Böyle bir yönetimden gelen bir Ahmet Nurçebi geldi Fikret Orman'dan sonra o koltuğa oturdu. Yani Ahmet Nurçebi'nin Beşiktaş'ta, yani televizyon programlarına çıktı, seyretmişsinizdir. Metin Ali Feyyaz'dan başka futbolcu taşı tanımıyor. İlk gittiği maç Beşiktaş Trabzonspor maçı. Sana da oyuncu Ali Kemal. Bununla da alakası yok. Yani şimdi insanlar bekliyor ki Ahmet Nurçevi'den bir Beken Boğur çıksın, Baba Hakkı çıksın, Süleyman Seba çıksın. Yok, mümkün değil ki. Yani spor adamı da değil, futbol adamı da değil. Ahmet Nurçevi başka bir uğraş vesaire sorumluluk için gelmiş. Sonra Beşiktaş'ın kendi içindeki politikası onu başkan yapmış. Ve onu, yani takımı nereden bilecek, futbolu nereden bilecek, onu nereden... Bak şey çok enteresan Aygün. Bu futbolla alakası olmayan insanların futboldan elini yani elini ayağını bile uzaklaştırması lazım. Futbol insanlarına bırakması lazım orayı. Yani öyle...
Biz amatör branşlarda o yüzden çok başarılıyız hocam.
Tabii sporcu da demiyorum. Bakın futbol özellikle. Çünkü bugün futbolda endüstri olmuş. Futbolun da
hocam çok kısa yarışa gitmemiz gerekiyormuş. Bekletebilir miyim sizi? Çok özür dilerim tekrar. Tabii ki. Kısa bir yarış aramız var. Aradan sonra hocamızla sohbetimiz devam edecek.
Milyoner'in sunduğu Aygün Özipek ve Yılmaz Dirim'le muhabir masası devam ediyor. Milyoner.
Evet, muhabir masası devam ediyor. Hattımızda Hürser Tekin Oktay. Hocam tabii sponsorluğu sormuştum. Siz çok önemli bir açıklama yaptınız. Tabii neler söylersiniz? Reklama ve at yarışına gitmek zorunda kaldık. Neler söylersiniz?
Şimdi sponsorluktan hemen oraya bağlayacağım. Dediğim gibi futbolun zaten kendi iktisadi bir yapısı var. Bunun futbol ayrı bir sektör oldu. Ve futbol amatör sporlar dalında değil artık. Yani bu başlı başına bir ayrı bir şey. Burada yeteneği erken keşfedeceksiniz, geleceği göreceksiniz, iyi ilişkiler kuracaksınız, ucuz takımı en başarılı takım yapacaksınız, hem şampiyonluklar yaşayacaksınız, hem para kazanacaksınız. Ve futbolcunun kendine göre bir iktisadi algoritması var, katma değeri var. Onları falan bileceksiniz. Bu iş futbolun içindeki adamlara bireyi terk etmeleri lazım. Yani efendim ben küçükken basketbol oynadım, işte voleybol oynadım, jimnastik ya. O gidin amatör sporlarla uğraşın ya da o kulüplerin amatör sporlarıyla. Buranın ayrı bir yapısı var. Yani bakın Bayern Münih iyi bir örnek. Bu sponsorluğa geçeceğim. Bayern Münih futbolcular yönetiyor değil mi?
Evet.
Yani hemen hemen hatırladığımız 25 yıldır futbolcular yönetiyor.
Doğru.
Bayern Münih yanılmıyorsam 2014 yılında, bugün 2013'te yine 2013-14'te bir daha sponsorluk yaptı Allianz'da. Allianz'da 10 yıl önce 10 yıllık bir sponsorluk yaptı. 110 milyon euroya. Ve şirketin de %8'ini hisse senetlerini de ona verdi. Yani küçük bir ortaklık yaptı. Hı-hı. Çok iyi bir hamle o. Şimdi onlar bitti sponsorluğu. Bakın 10 yıllık sponsorluğu bitti. Yeni bir 10 yıllık sözleşme yaptı geçtiğimiz yıl. Yok bu yıl. Hatta yıl başında herhalde ya Şubat ya Mart'ta. Ve tekrar yaklaşık 110 milyondan 130 milyon euroya çıkarttılar. 20 milyon euro. Şimdi bakın bunlar 20 yıldır aynı sponsorluk yapmış olacak. Niye? Çünkü oradaki adamlar futbol adamı ve o parayı yatıran da boşa gitmeyeceğini biliyor. Ne harbur parman savuracaklar, ne menajerleri kaptıracaklar, ne basiretsiz bir ticaret yapacaklar. Futboldan da anlıyorlar, bir de daha önemlisi. O adamların duruşu bile iyi temsil ediyor camiada. Konuşması, duruşu, futbolla alakalı ilişkisi. Yani şimdi de bizim yöneticilere bakıyorsun. Olmuyor, tutmuyor, doku tutmuyor. Bu kulüplerin yönetemedikleri gibi sponsorlar da gelip mesela Vodafone'un gittiği zaman herkesin kuyruk olması lazım Beşiktaş'ta. Beşiktaş bakın beğenmediğimiz elimizin, gerçi ben farklı yönlerden eleştiriyordum. Hani Fikret Orman'ın şahsını eleştirdim, onlara çok da sevgimiz, karşılıklı saygımız da var. Birçok yönden beğenmediğimiz yanı olmasına birlikte yönetim tarzında Fikret Orman'ın zamanında Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'te devlet raporlarına göre 24 takım içine girmiş. Ya o oralardan gelen takım bugün sponsor bulamıyor. O zaman bir yılda 130 milyon euro para işte. Ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterimi oldukça para basıyor tabii sponsorlar için. Yani bir reklam bütçesi inanılmaz büyük katkı sağlıyordu. Şimdi bu sponsorluk işi gün geçtikçe daha da kandıran olmuş bir durumda. Bugün mesela bir hafta geçti. Avrupa Kupası da oynadık. Geçti. Evet. Boşuna oradan görüntülen para alması lazım. Bir yer görüntülenmeden. Bugün küçük bir Facebook'a, Instagram'a reklam vereceksiniz. Her şirket bugün sosyal medyaya, Google'a reklam verecek. Verdiğiniz zaman her bir gösterim para. Doğru. Televizyonlar gösterdi, insanlar gösterdi. Hep sokağa atıyorlar. Şimdi burada parantez için bir şey daha ilave edeceğim seninkine. Bunlar Bitcoin hikayesi vardı ya. Siz 20-30
evet, evet, evet, para evet, evet. Büyük para toplayacaklardı, doğru.
30-40 milyon euro para toplanır. Beşiktaş'ın orada hiçbir şey toplayamadı.
Niye toplayamadı hocam?
Toplayamadı. Birbirlerine girdiler. Onları kavga ettiler. İkinci başkan, öbür genel sekreter. Ya hiçbir şey beceremiyorlar. Ama beceremeyen aslında yani orada fazla suçlamak lazım. Ahmet Nurçebi ne için geldi? Nelerle başına iş aldı? Çıkmak istiyor, çıkamıyor. Aslında adamcağızın kabahati de yok. Yani o başka bir imarla ilgili dosyayı işte bir ara bulucu olarak geldi. Nitekim hatırlarsınız. Geçtiğimiz birkaç önce de istedi. 95 milyon bir TL aldı bu Fulya'nın karşılığında olduğunu söylediği. 95 milyon dolar zarar var dedikleri yere. 95 milyonluk bir TL karşılığında seni de aldım. İşte isterseniz Del Bosque'ye zararını sayın. İsterseniz de Ferrari'ye. İsterseniz Fulya'ya. Kapatalım bu işleri. Zaten müteahhit dedi 67-33 kimse yapmazdı. 48-52 dedi burası dedi. Zaten yapılmaz dedi. Para buluculuğunu en son tamamlayıp kurtarmak istiyor. Adamcağızın bu baskıyla bunu yaşayınca aslında sıkıntı da olmaması lazım. Bu Beşiktaş'ın kongre üyelerini artık hepimizin Beşiktaş'ın görmesi lazım. Fazla da üstüne gitmemek lazım Ahmet Nurçebi'nin.
Ben bir soru sorayım hocamıza, Aygün abi. Hocam, Şenol Hoca'yı nasıl buluyorsunuz? Şimdi Fenerbahçe'de İsmail Hoca, Okan Hoca ama iki takımın gölgesinde kalan bir Beşiktaş var transferde. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Galatasaray'ın hedeflerinin ortaya konulan bir hedef olduğunu, bu yönde de yapılan transferler, ciddi anlamda transferler, önemli isimler gelmeye başladı ama Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın biraz daha gölgesinde kaldı. Ancak şu söyleniyor: Şenol Hoca'nın tecrübesi, ama kurulan takım Şenol Hoca'nın tecrübesini yeterince sahaya yansıtabilecek mi?
Şimdi Beşiktaş'ın aslında takımının iyiliği, kötülüğü vesaire, hani çok göreceli bir şey bu. Mesela şunu söyleyeyim. Abubakar şu anda Avrupa'da istediği her takımda oynadığı zaman o takıma maç kazandırabilecek fazla bir oyuncu.
Çok şu rahat, an, evet.
Şu anda motivasyonu mesela çok iyi görmüyorum ben onu. Hatta kilo vermiş olmasına rağmen çabukluğu biraz azalmış. Nitekim enteresan bir şey daha söyleyeyim size. Dün mesela Reviç girdi oyuna. Reviç'ten ağır Abubakar. Reviç çok diri. Mesela Şenol Hoca hazır değil demişti ama Reviç girdi. Yani başka bir idman yapmışlar onlar. Yani Milan'da da hazırlandı zaten. Reviç bütün takımın en kuvvetlisi, en çabuğu, en girişi. Şimdi Abubakar, şuraya geleceğim. Abubakar biz geçen yıl aldığımızda bu marifetli menajerler, aslında Abubakar Manchester United'a gidiyordu. Aynı menajer grubu, Mendez'de buradaki Türkiye'de bir şubesi. Abubakar'ı Beşiktaş'a getirdiler. Vergos'u oraya gönderdiler. Adamı Hollandalı hocasının yanına gönderdiler. Hoca da nasıl bir işse 9 numara aldığı oyuncuyu ön libero oynatmaya başladı. Çünkü adamın 9 numara orada oyuncu özelliği yok. Forvet sadece. Şimdi Abubakar'ı Manchester United almış olsaydı, hı hı, Abubakar geçen gün Azerbaycan takımına karşı bir gol attı. Hani topun dibine vurdu. İzlemişsinizdir onu. Çok klas bir gol attı.
Çok şok.
Onu Premier Lig'den at. Premier Lig'de atmış olsaydı Abubakar, atar. Top aynı, kaleci aynı, pozisyon aynı. Bir ay boyunca Abubakar'ı bütün Britanya konuşurdu. Abubakar böyle bir oyuncu. Yani geçen yıl bize geleceği yere mesela Manu'ya gitseydi, Vergos 9 numara oyuncağına Abubakar o zaman oynasaydı, belki Manu şampiyon olur. Büyük krizler yaşamazdı. Şuraya geleceğim. Bazen takımdaki bir oyuncu size çoğunluk sağlayabilir. Beşiktaş takımında da her ne kadar takım kadrosu sıkıntılı gibi gözüküyor da olsa, çünkü kaos da var orada, doğru hazırlanmamak da var. Bazen şu var: 14 kişi kalırsınız, 14 kişiyle çalışırsınız, o takımda şampiyon olursunuz. Aynı Sergen Yalçın'ın gibi. Sergen 14 kişiyle şampiyon oldu. Yani evet. Kimlerle oynatarak şampiyon oldu.
Evet, doğru.
Dolayısıyla Beşiktaş'ın elinde de ne olursa olsun Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyacak Abubakar gibi, Rebic gibi, Deza Muleka gibi iyi değerlendirilirse oyuncular var. Ama dezavantajını söyleyeyim ben size. Sezona idman performansıyla sezonun başında çok iyi başlayan ve artık grup oluşturan, grup taktiği oluşturan Muleka, Abubakar gibi bu oyuncuların yeni gelen bir oyuncuyla formayı değiştirmeye başlamış olmalarında sıkıntı oldu. Mesela Rebic girdikten sonra Muleka'nın çıkışındaki kurası bazısı çok kötüydü. Çünkü geçen yıl da aynısını yaşadı. Muleka çok iyiydi. Deleri gelir gelmez uçaktan indi, sahaya çıkarttılar adamı. Bunu kulübeye oturttular. Ve bir daha Muleka'yı kaybettik bir sezon boyunca. Şimdi bir daha aynı şey mi olacak duygusuyla çıktı. O suratına baktığımız zaman, hani biz yıllarca o futbolcuların gözüne baktığımız zaman neler hissettiğini anlıyoruz. Dolayısıyla bunlar kötü şeyler. Mesela eğer Rebic sezon başı gelseydi, Muleka, Rebic, işte Gezal, Abubakar, bunlar zaten çok iyi ilişkilerle çok iyi bir takım oluşturacaktı. Geç yapılan transferler, iyi transfer bile olsa takıma faydadan çok zarar getirme riskleri vardır. Beşiktaş'ın şu andaki en büyük riski, aynı geçen yıl olduğu gibi, geç transferler takımın ahengini bozacak bir atmosferin oluşma riski var. Ama elindeki Rebic gibi, Muleka gibi, keza Abubakar tabii ilk adam. Bunların bir takımı isterse, özellikle Abubakar bir takımı isterse şampiyon yapabilir.
Doğru.
Bir takıma her maçını kazandırabilir. Böyle bir avantajı var. Yani ne olacağı belli olmaz futbolda. Tabii Fener'le Galatasaray'ın bir adım daha önde gibi gözüküyor ama Beşiktaş'ın avukatları var.
Hocam çok kısa bir araya gidelim. Aradan sonra bir son bir soru soracağım. Sizi de fazla yormak istemiyorum. Yoğunsunuz çünkü. Kısa bir reklam aramız var. Aradan sonra Hürsel Tekin Oktay ile sohbetimiz devam edecek.
Milyoner'in sunduğu Aygün Özipek ve Yılmaz Dirim'le muhabir masası devam ediyor. Milyoner.
Evet, muhabir masası devam ediyor. Hattımızda Hürsel Tekin Oktay hocam. Hocam son sorum şu. Tribünlerde Sayın Ahmet Nurçebi'ye karşı büyük bir tepki var. Yani taraftarlarla başkan arasının bu kadar sıkıntı olması biraz da tabii o koltukta oturmayı zorlaştırır mı? Neler söylersiniz?
Tabii ki yani taraftar Beşiktaş'ın bütün kodlarını, genetiğini meydana getiren oluşumlardan bir tanesi. Ve 9 zaten Ahmet Nurçebi ile hani Beşiktaş'ın 9'u tutmadı. Gitmeyecekti, bu belliydi. Fikret Orman zamanında Fikret Orman onu kamufle etti. Yani Fikret Orman tabii Beşiktaşlı, babadan kendisi, çocukluğu Beşiktaş'ın içinde geçmiş. Yani sıkıntı olacaktı. Nitekim olmaması mümkün değildi. Başarı da gelse olacak. Yani o doku tutmadı, tutmaz da. Yani şimdi bakın, ben size bir şey diyeceğim. Şimdi nasıl tutsun? Şimdi Beşiktaş'ın hakaretlerde biliyorsunuz, yanılmıyorsam 95-96'da Süleyman abi hakaretlerde 56 saatte bizimdi orası. Kat karşılığı o zaman Garantikozi'ye şey yaptırdı, plazayı yaptırdı. Hı hı hı. Ve bizim başkanlık makamımız oradaydı Aygün. Başkanlık makamımız. Ve bizim oradan daha sonra çıktık, Vodafone stadının oraya taşıdık bizi, alta. Kötü bir yer yani, o Beşiktaş'a uygun değil. Süleyman abinin makamı vardı orada hakaretlerde. Başkanlık makamı oradaydı. Bizim kulüp binamız da oradaydı. Şimdi Mesut abi, Mesut Arda, Süleyman abinin kadim dostudur o. Geçtiğimiz aylarda vefat etti. Allah rahmet eylesin. Bizim en eski üyemizdi. Kendisi de MİT mensubuydu. İskandinavya'da görev yapmıştı. Mesut abi en son divan toplantısında sağlığında bir yıl önce zor çıktı kürsüye, dedi ki sizden dedi bir şey rica ediyorum dedi. Bizim başkanlık makamımız hakaretlerdir dedi. Şu stadın bu otopark gibi yerinden kulübü lütfen orayı alın dedi. Hakaretlerdeki binamızı alın dedi. Ve bir şey daha söyleyeyim. O bina mesela o kadar önemli ki, mesela Mesut abi dedi ki hakaretler Beşiktaş'tır, Beşiktaş hakaretlerdir dedi. Ayrıca bir şey daha var. Akaretlerdeki iki bina yanında Atatürk'ün evi var. Atatürk orada 1919'da Samsun'a gitmeden önce orada kalmış, orada yaşamış. Yani kulüp var olduğu zaman Atatürk'le yan yana, binaları yan yana. Yani bakın Beşiktaş şimdi akaretlerden çıkmış. Bugün öğrendim onu. Bugün hiç kulüple alakası olmamış. Yani Beşiktaşlı birisi, Beşiktaş'ın başkanlık makamının artık böyle otopark yerlerine taşınacak duruma getirebilir mi? Bakın yine enteresan bir şey söyleyeyim. O hakaretler daha önceki başkanın ve genel sekreteri Serdar Bilgili'yle İsmail Ünal hakaretlerin sahibi oldu neredeyse. Birisi Beşiktaş başkanıydı, birisi genel sekreteriydi. Daha sonra İsmail Beşiktaş Belediyesi başkanı oldu. Serdar Bilgili'nin de yürüdü gitti ondan sonra, o Garanti Bankası, inşaat vesaire. Ama neticede şu var. Beşiktaş'ın doğduğu yer hakaretler, Beşiktaş oradan çıkartıldı, bir önceki başkan o hakaretlerin sahibi oldu, yeni bir şirket oraya girdi. Ya bu Beşiktaş'ın orası Atatürk'ün, bakın evi müze oluyor, Atatürk'ün evinden her şey tarihi var Beşiktaş'ın oldu. Yani Beşiktaş'ın o hakaretlerdeki başkanlık makamının müze olması lazım. Biz oradan terk etmişiz, gitmişiz. Şimdi hangi damarlarında spor, futbol, Beşiktaş heyecanı yaşayan bir kişi Beşiktaş'ın binasını buradan oraya taşır? Ya tutmaz, bu doku tutmaz. Bunları hissetmeyen insanlar Beşiktaş dokusunla bağdaşamaz Aydın.
Doğru söylüyorsunuz. Hocam benim sormayı unuttum. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Yok Aydın. Yok, teşekkür ederim. Yok.
Yani aklınıza gelen herhangi bir şey yok değil mi? Benim belki sormayı unutmuş olduğum bir şeyler vardır. O anlamda bir sorayım dedim hocam.
Yok, benim zaten konuşacak çok şey var. İşte aklımıza geleni konuşuyoruz. Peki. Yani inşallah Türk futbolu çakıldı. Daha aşağıda inmez. Hani 400 milyon euroluk gelirlerden yayın gelirleri 70 milyon eurolara indi. Bu çok ciddi bir şey.
Valla Cristiano Ronaldo yılda 200 milyon euro kazanıyor. Şu an istese bizim nakden yayın gelirinden daha fazla nakden yayınları satın alabilir şu anda Ronaldo.
Şimdi hatırlarsın senin uzmanlık alanın. Aziz Yıldırım vakti zamanında bu dedi ki biz gerekirse maçlarımızı ayrı bir kanal kurarız, evet, orada yayınlatırız.
Evet, doğru.
Yani o tarihten beri Aziz Yıldırım gibi çıkıp da bir kişi nakden yayın işine ağzını açıp konuşmadı. Şöyle çok enteresan yani futbolun. Yani 70 milyon eurolara düşmüş.
Niye konuşmuyorlar hocam o zaman hocam? Niye konuşmuyorlar?
Vallahi aslında konuşması gereken İhtişal Koç. Yani
Ali Bey de konuşuyor nakden yayın gelirleri ilgili. Hatta şikayetini devamlı dile getirdi Ali Bey de.
Çıksınlar ya, nakden yayın havuzunu bozuyoruz desinler. Çıksınlar, bu paralarla ya rekabet edemezler ki. Yani bu paralarla nasıl rekabet edecek? Zaten bilmiyorlar futbolu. Katma değer yaratamıyorlar. Hani hem şampiyon olsunlar, iyi takım kursunlar. Bakın mesela Leicester 70-80 milyon poundluk takımla Premier Lig şampiyonu oldu. Yani bunların çok tarihte var. İyi bilenler bu işi yapabilir. Siz zaten onu beceremiyorsunuz. Onu beceremiyorsunuz. Bari yayın gelirleri 400'lerden 70'lere düşürdünüz. Ona isyan edin.
Doğru, doğru.
Durun şeye söyleyin adını. Süper Lig'i
platform kurun. Bir platform kurun. Orada yayın
edin. Süper Lig'i şirketleştirin. Federasyondan alın. Özele çıkartın ve kendi yayınlarınızı aynı Premier Lig'deki pazarlamaya başlayın. Hasılatınızı kendiniz alın, kendiniz ödeyin. Bir kere federasyondan kopartın siz orada okuyor. Yani federasyonun siyasi bir entegrasyonu olduğunu hemen biliyoruz. Yani şimdi adamlarla siyasetin doğrultusunda, international siyasetin de doğrultusunda olacağın anlaşmalara bugün ağzınızı açamazsınız sonra. Siz özerk olun. Özerk değil ki hala futbol Türkiye'de.
Normalde özerk olması gerekiyor ama.
Doğru.
Evet.
Normalde özerk değil tabii.
Hocam ben de son sorumu sorayım isterseniz. Chamberlain transferini soracağım. Futbolcu ülkeye kendisi geldi. Hiç kimse karşılamadı. Kendisi sağlık kontrollerinden geçti ve Beşiktaş'la anlaşma sağlandı. Nasıl bir transfer sizce? Gelişi, şu andaki Beşiktaş'la oturup tekrar anlaşması. Yani eskiden özellikle bu tarz oyuncular geldiğinde ki Cengiz Ünder'de gördük, Icardi'de gördük, Edin Dzeko'da gördük, Tadic'de gördük. Taraftar heyecanlanır ve havalimanına karşılamaya giderler. Ama Chamberlain hocam kendi geldi, kendi imkanlarıyla geldi. Öğrendiğimiz kadarıyla sağlık kontrollerinden de belli bölümünü kendi çözmüş.
Şimdi Beşiktaş'ın taraftardan sorumlu Cenk Bilgehan Sümer diye bir yöneticisi var.
Evet hocam.
Bir hafta önce haberleri çıktı. Cumhuriyet Savcılığı ifadesini almış. Bir cinayet olayında kişiye paranın gönderildiğine dair savcılık ifadesini almış. Bizim basından okuduğumuz bu. Yani internette var. Şimdi gönderdikleri kişi Beşiktaş'ın türbünlerinde olan bir kişi, 25 bin dolar bir para. Ve burada tabii bir kriz oluşmuş. Bunun sonu tabii kriminal bir olay. İnşallah kulüple alakası yoktur. Yani bu futbol kulübüne yakışmaz, bu yöneticilerine de yakışmaz ama onun arkasından şöyle bir olay oldu. Ahmet Nur Çebi dedi ki o sizin dediğiniz havalimanı hikayesinden 2-3 gün önce.
Evet hocam.
Çok yorulduysanız istifa edin falan dedi Cenk Bilgehan Sümer'e. Çünkü olay adli bir vaka var. Hı hı. Hani kulübü uzak tutmak isterler. Doğru, haklılar. Onu da o şekilde ben öyle okudum işi yani o demeçlerden sonra. Bunun 2 gün sonrası, 1 gün sonrası oraya karşılamaya Cenk Bilgehan Sümer. Şimdi bu atmosferde yani savcılık soruşturması olan bir durumda oraya taraftarları toplayıp aynı kişi insan götürebilir mi? Götüremez. Bir. İkincisi bu işin tabii farklı bir boyutu. İkincisi geçen yıl Dele Alli geldi. Yani menajer boşta kalan oyuncuları, rehabilitasyondaki oyuncuları, Chamberlain'de öyle bir problem var. Yani
evet, evet hocam.
Yılda oynamamış. Hı hı. Rehabilitasyon için bize getiriyor. Maaşını biz ödüyoruz. Menajer özel anlaşmalar yapıyor. İmza parası alıyor. Bundan sonra satışlarında da muhtemelen bazı şartları koyuyorlardır. Şimdi böyle de bir ambiyans olunca oraya hakiki hani birisi 3-5 araba toplayıp götürmedikçe taraftardan sorumlu bir yönetici oraya gidecek bir hava da yok ki. Nasıl olsun? Delali geldi, adam zaten uyuşturucudan tedavi görüyormuş. Oynamadan gitti. Bir de onun yüzünden takım bozuldu sezon başında. Yani bu tip transferler heyecan da getirmez. Zaten heyecan da kaçmış durumda. Yani PNC'i de getirdiler son dakika. Evet. Motosiklet de geldi. O geldi. Delali'yi indirdik. E olmuyor. Yani bir şeyin heyecanı yok zaten. Az önce dediğim gibi siz Atatürk'ün evinin yanında daha eski bir tarihe sahip olan kulüp binanızı kapatıp otoparkın altına girecek bir yere koyuyorsanız orada heyecanını kaybettiyseniz o bir İngiltere'den yine rehabilitasyona gelecek bir oyuncu algısı çıkıyor orada Delali'nin üstüne. O heyecan da olmuyor. Normal yani.
Haklısınız hocam.
Hocam çok teşekkürler.
Ben de teşekkür ederim.
Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun.
Sağ olun hocam.
Çok teşekkür ederim. Biz başarılar diliyorum.
Sağ olun.
Sağ olun. Yani.
Evet, hattımızda Hürsel Tekin Oktay vardı. Biliyorsunuz her dönemde Beşiktaş camiasında önemli bir isim. Sık sık da eğer aday çıkmadığı zaman bile o elini taşın altına sokan bir isim Hürsel Tekin Oktay hocamız. Kısa bir ara verelim. Aradan sonra da muhabir masasına devam edelim.
Milyoner'in sunduğu Aygün Özipek ve Yılmaz Dirim'le muhabir masası devam ediyor. Milyoner.
Evet, muhabir masası devam ediyor ama bir yandan da transfer gelişmeleri devam ediyor. Suudi Arabistan ekibi El Hilal Neymar'la resmen anlaşma sağlamış. Brezilyalı oyuncuyu transfer etmişler. Rakam belli mi?
100 milyon euroluk bir transfer bedeli.
Yani bizim yayın gelirinden fazla mı?
2 yıllık anlaşma da Aygün abi. 250 milyon euro.
Nasıl?
Bir yıllık... Neymar'a verilecek para.
100 milyon 2 yıllık anlaşma.
Paris Saint Germain'e 100 milyon euro bonservis karşılığında Neymar'a da 2 yıl içinde verilecek ücret 150 milyon euro.
Yani
paraya bakar mısın?
Paraya abi? Bakmayı bıraksan bizim yayıncı kuruluştan aldığımız paranın da yani üstünde rakam.
Merih de transfer oldu oraya biliyorsun değil mi?
Evet. Yani
Merih'in de
Merih kaça gitti?
3 yılda kazanacağı para 40 milyon euroya yakın. 25 yaşında. Bence en doğru kararı verdi çünkü kızıyorlar şimdi ben sosyal medyada.
Niye kızıyorlar yani gördüm. Şimdi bir şey sana söyleyeyim mi? Yani şimdi bu kızan arkadaşlar çalıştıkları kurumlarda tamam mı? Alıyorlarsa 3 lira başka bir kurum 5 lira her zaman gitmeyecekler mi zannediyorlar?
Şimdi Meri'ye dün ya. Şimdi Meri'nin transfer olmasıyla birlikte ben Meri'ye gösterilen tepkiyi de gördüm. Ama bugün baktığımızda yıllık 13 milyon euro 3 yıl çarptığınız zaman 39 milyon euro yapıyor. Bugün Fenerbahçe elindeki oyuncuları sata sata 50 milyon eurolara geldi. Evet. 7-8 isimden o parayı alırken Meri 3 yılda bu parayı kendi hanesine yazdıracak ki daha 25 yaşında 3 yıl sonra daha da fazla bir piyasası olarak tekrar futbolun içine olacak. Yani gelebilir, o zaman gelebilir ama doğru karar verdiğini düşünüyorum Aygün abi.
Ya tabii ki yani şimdi bu eleştiren insanları da ben anlamış değilim yani. A firmasında çalışıyorsundur. A firması
o zaman Neymar niye gitti oraya? O şimdi
para için
örneği,
gidiyor herkes.
Ronaldo niye gitti?
Para için gitti herkes. Yani. Suudi Arabistan ligini çok sevdiklerinden dolayı değil mi? Değil ki.
Değil tabii ki.
Yani yılda alıyorlar işte 2 yılda 150 milyon euro diyorsun. Çarp 150 milyonu euroyu.
Yani euroyu çarp. Bizim makinalarımız bunu çarpabilir mi
yani,
bilmiyorum ama.
3,5 milyar TL yapar.
Tabii. Doğru.
Yani bir kulübün borcu kapanır ben sana söyleyeyim. Yani kulüp borcu kapanır.
Ciddi rakamlar tabii yani. Suudi Arabistan piyasasının içine girdikten sonra da birçok futbolcu alamaz hale geldiniz. Birçok futbolcunun iştahı kabardı. Birçok futbolcu da sizin yaptığınız teklifleri beğenmemeye başladılar. Çünkü oradan gelebilecek teklifler
bekliyordu. Ama şunu sana söyleyeyim. Yanlış anlama. Bizim ligimizden de oraya bir tane giden yok.
Ya bizden biraz zor
yani
olur.
Yanlış anlama
Merih de
yani.
Burada olsaydı gidemezdi.
Hocam zaten ligimizden giden evet. Yok oraya. Yani evet. Bu ligi çok şey yapıyoruz ama ligimizden bir tane şu an Suudi Arabistan'a giden var mı? Var mı? Yok. Evet,
Jesus'u
var mı? Yok.
Gönderdik ya abi.
Portekizli hocam. Evet, Olimpia Ljubljana. Ljubljana ile bu akşam evinde ağıracak Galatasaray. Saat 21'de başlayacak. D Smart 77 kanal Sport Smart ekranlarından naklen yayınlayacak. Mustera muhtemelen 11'e şöyle bir bakalım. Mustera, Boy, Nelson, Abdülkadir, Angelino, Oliveira, Berkan, Barış, Mertens, Kerem, Bakan bu 11 ile çıkması bekleniyor Galatasaray'ın. Tabi bu turu geçerse playoff etabına uzanan takım Klasvik Molde eşleşmesinin galibiyle gruplara kalma mücadelesi verecek. Tahmin ediyorum Molde ilk maçı 2-1 kaybetmişti, öyle hatırlıyorum. Maçlar 22-23 Ağustos ve 29-30 Ağustos tarihlerinde evet, oynanacak.
1-0'ken 2-1 kaybettiler. 2-1. Golü atan da pizzacıydı Aygün abi. Ha. Hatırlarsan.
Ben oraya gittim.
Ben orada de gittim oraya. İtfaiye 84'ten sonra, 83'ten sonra 1-0'dan maç 2-1'e dönüyor.
Biliyorsun oraya gittik biz. O akşamda kaldık maçtan sonra. Futbolcular sonra çalışmaya başladılar.
Takıma, takımın otele gitmesine yardımcı olan polisler vardı. Evet, hatırlarsan onlar hepsi... ertesi günün sahada 11'de yer almışlardı.
Evet, kafedeydi. Kimi otelin şeyindeydi. Evet. Resepsiyonundaydı. Kimi itfaiyeydi. Kimi pizzacıdaydı. Hakikaten öyleydi. Güzel bir nostalji de yaptık.
Evet, farklı.
Evet, öte yandan şöyle bir bakalım. Fenerbahçe'de de Aroa ile ilgili bir iki haber gördüm. Aroa ile ilgili de Aroa'nın oradan da bir Fenerbahçe'nin 5-6 milyon euro gibi para kazanacağı yönünde haberler var. Olmadı Aroa. Maalesef beklenen performansı sergileyemedi. Ne söylersin Aroa ile ilgili?
Ne söylerim Aygün abi? Bugün Jesus kalsaydı.
Siyopis'te Aroa... mesela gitti bak Trabzon'da.
Evet, Aroa kalırdı.
Niye almadı peki?
İstediler aslında. Hatta gündeme de geldi bu iş, bu transferde.
Gündeme Türk medyası getirdi.
Evet, transferde geldi diye biliyorum. Ama tabii ki Fenerbahçe'nin bu tarz oyunculardan kurtuluyor olabilmesi de çok doğru bir karar.
İsmail yani zarar Özen, etmeden kurtuluyor
olması. Tabii zarar etmeden yaklaşık işte Berisha'dan 4 milyon, Bruma'dan 6,5, Rossi'den 5,1. Bugün baktığınızda Aroa'da da yaklaşık bu fiyatlar konuşuluyor. Hı hı. Yani bugün Galatasaray'a baktığımızda Yusuf Demir'e ödenen paranın karşılığında 5,5'tu galiba sanırım Aygün abi.
O civarda bir şeydi, doğru hatırlıyorum, evet, ben de öyle hatırlıyorum.
Bugün Yusuf Bazel'e kiralık olarak gidecek.
Satın alma opsiyonu var mı yok mu bilmiyorum da mecburiyeti var mı sezon sonunda bilmiyorum.
Yusuf Demir 6,5 milyon euroya transfer edilmiş.
6,5 da bir şey sana söyleyeceğim. O biliyorsun o dönemde çok olaylar oldu işte. Niye oynatılmıyor bu yabancı kuralı falan filan.
Çıkan bu kanun da Yusuf Demir adına çıkan bir kanun olarak söylendi.
İlk, mavi ilk kart. O, evet. Mavi kart ilk sanki onaymış gibi söylendi. Hı-hı. Ama tabii çok futbolcu şu anda yararlanmaya başladı. Onu da söyleyelim ama tabii Yusuf Demir'in idmanlarda da geçen gün bizim Cenk bağlandı. Yani idmanlarda bile gerekli performansı gösteremeden Okan Hoca'nın memnun olmadığını
Arda'yla,
söyledi.
Arda'yla kıyaslandı bu oyuncu geldiği zaman. Fenerbahçe'nin Arda'sı varsa Galatasaray'ın Yusuf Demir'i var denildi. Ama tabii bu genç oyuncuların eğer tutturamadıkları zaman Aygün abi geçmişte bunun örneklerini çok gördük. Olmadığı zaman olması çok zor. Hı hı. Çünkü hocanızın gözünden düşüyorsunuz, tribünlerin gözünden, taraftarın gözünden düşüyorsunuz. İşte orada o kayıp başladı mı? Mesela bugün en yakın örnek, en canlı örnek Fenerbahçe'de Altay. Uzun yıllar belki de Fenerbahçe'nin kalesini koruyabilecekken taraftarla arasına giren o bölünmüşlük, hı hı, Altay'ın belki de bugün Fenerbahçe'nin ayrılmasına neden olacak.
Ya şimdi bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe kalecisinde yani yanlış anlama. Bu kadar git geller yaşamaman lazım. Şimdi bakıyorsun, Taferer'e bakıyorsun. Bugün Galatasaray'ın atıyorum 10 şampiyonu veya 20 şampiyon neyse atıyorum tabii rakamları. Bunun yarısında Taferer'in imzası var.
Kesinlikle. Mustera'nın.
Çok özür dilerim. Mustera'nın imzası
Mustera
var.
Mustera Aygün abi 10 yılda 6 şampiyonluk yaşadı.
Yani Mustera'nın şeyi var bunu. Şimdi yani kaleci Altay yani Fenerbahçe kalesine gelen ilk top gol oluyor ya. Son dönemde yediği gollere bakıyorsun. Yani şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Yani bence artık Fenerbahçe'nin kaleci sıkıntısını çözmesi lazım. Yani Livakovic ise Livakovic.
Evet, evet. Kesinlikle.
Başka bir isim de başka bir isim. Yani getireceksin, bir an önce bitir bu işi. Yani artık sürüncemede bırakma. İyi bir kadro kuruldu. Bak iyi bir kadro kuruldu. Hala Altay devam etsin diye düşünce varsa büyük hata.
Yoğun bir trafiğe girecek. Her takımımız öyle. Fenerbahçe'de o yoğun trafiğin içinde. İsmail. Şimdi ben de bugün öğlen yaptığım yayında şunu söyledim Aygün abi. Fenerbahçe yönetim ve İsmail Koç, İsmail Kartal'ın bir an önce kaleci konusunda devamsa devam, çıkıp devam ediyoruz demeleri gerekir. devam etmeyeceklerse de bunun bir an önce önlemini almamız gerekiyor.
Şimdi şu var, şu var. Şimdi bu kadar çok kaleci haberi çıkıyorsa şu ana kadar kulüp bunu yalanlardı.
Kesinlikle.
Kardeşim bizim
kendileri
işte.
Kendileri söylediler zaten.
Ha, İsmail Hoca da söyledi zaten basın toplantısında. Yani ondan dolayı evet belli yabancı kaleci gelecek. Ama bir an önce getirmeniz lazım.
Evet.
Yani özellikle son Gaziantep maçında yediği gol de baktığın zaman hakikaten yani sıkıntı.
Şimdi sezon başları her takım için biraz sıkıntılı başlar. Hocalar için sıkıntılı başlar. Başkanlar için sıkıntılı başlar. Hoca transfer bekler. Başkanlar transfer, yöneticiler transfer yapmak için çaba harcarlar. Oyuncular takımda kalabilmek için, özellikle yeni hocanın gözüne girebilmek için, yeni gelen transferlerin arkasında kalmamak için çabalarlar. Mesela bugün Fenerbahçe'deki Altay değil sadece sorun. İrfan Can, Mert Hakan, Serdar Dursun.
Bak Serdar'da çok şey yok da 3 isim. Mert Hakan, İrfan Can ve Altay'ın başarısızlığını bekleyen belli bir kesim var.
Var. Mesela bugün Galatasaray'da da Torreira durumu henüz belli değil. Ergin
onunla
abi.
İlgili ben bugün bağlantı yaptım.
Söyleniyor.
Cenk Çınar'la ilgili. Neyi evet. soracağını biliyorum. Sen sor.
Aldığı ücretin ücretle ilgili bir sıkıntısı olduğu.
Yani rakamların çok yüksek olduğu.
Evet, gelen yeni işte, oyunculara.
Zaha gibi, işte Icardi gibi. Ama bu Galatasaray muhabir arkadaş yalanladı. Ama tabii burada kulübün yalanlaması gerekir. Benim için önemli olan kulüplerin yalanlaması. Evet. Şu ana kadar şey söyledi onda, futbolcu söyledi. TRT'den bir yerde söyledi. İsmi aklıma gelmedi bir anda. Ne olursunuz hatırlıyorsanız söyleyin bana. Erman Özgür diyeceğim de. Galiba Erman Özgür müydü? Neyse o futbolcu söyledi. Eski futbolcu televizyonda ve çok o günden beri yalanlanmadı haber. Onu da sana söyleyeyim. Ama şunu da söyleyelim. Galatasaray muhabirler arkadaş böyle bir şey olmadığını söylediler. Bekleyip görmek lazım. Belki de menajerle bir oturulacak belki bir yapılanma yapılabilir. Yani parasıyla ilgili bir iyileştirme anlamında bir şey yapılabilir ama bir sıkıntı var mı? Gelen bilgiler yok ama şey anlamına baktığın zaman da farklı yerlerden gelen bilgiler sıkıntının olduğu yönde. Galatasaray'ın 11'i yavaş yavaş belli olmaya başlamış. Bakalım
evet,
mı?
Bakalım
Aygün
abi.
Kimler var? Saymaya başla bakalım istersen.
Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Emin, Angelino, Berkan, Torreira, Barış, Mertens, Kerem, Icardi. Tabii 3-0'ın vermiş olduğu bir rahatlık var bugün Galatasaray'da.
Ama bir şey sana söyleyeceğim.
3-0 kolay bir skor şu anda Galatasaray için. Tabii burada da Okan Hoca'nın mesela Torreira'nı görüyorum biraz yeni.
Rotasyon yaptığını görüyorsun.
Yani mecbur yapacak Aygün abi. Şimdi bugün 3-0'ın artık rahatlığıyla kendi evinizde oynadığınız oyun futbolun tabii hem seyirciye hem kendisine hem de Okan Hoca'nın sahadaki
doğru.
yeni oyuncularını görebilme şansı olacak. Bu anlamda da rotasyonu yapması kadar da doğal bir şey yok. Yavaş yavaş kapatacağız
yavaş
sanırım
Aygün
abi.
Evet.
Ben son olarak
buyurun.
Fenerbahçe'den de bir haber vereyim. Günlerdir hatta haftalardır Milanlı oyuncu Krunic. Artık Fenerbahçe yönetiminin 6 numara orta saha demek istiyorum. O numaraların içinde kaybolmak istemiyorum. Sizleri de kaybetmek istemiyorum. Orta sahanın ortası hem defans hem ofansif oynayabilecek bir oyuncu olan Krunic ile de tekrardan bir temasa geçtiler Milan kulübüyle. Fenerbahçe yönetimi İsmail Kartal'ın da özellikle Krunic'i çok istediğini ve bu transferinde birkaç gün içinde kesinlik kazanacak diyebilirim.
Peki. Çok teşekkürler. Evet, muhabir basasının sonuna geldik. Yarın haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Her zaman gibi ne yapıyoruz? Radyo Spor'da kalmaya devam ediyoruz.
Ya.
Milyoner'in sunduğu Aygün Özipek ve Yılmaz Dirim'le muhabir masası sona erdi. Milyoner.